Ayrım 45, Şeffaf, Stephen King, sayfa 367. Troy'daki büyük dükkanın önünden geçerken o mutluluğu uçup gitmiş, yine sinirleri gerilmişti. Gökyüzü masmaviydi, birkaç küçük beyaz bulut gördü ama ona sanki fırtına yaklaşıyormuş gibi geliyordu. Koltukta yanında duran oksijen maskesine göz attı. Üstüne "korunmanız için mikroplardan arındırılmıştır" yazılıydı. Mikroplar yaklaşmayın diye düşündü. Yolda tek araba bile yoktu. Tarlalarda traktör de göremedi. Ellerinde oltalarıyla yolda yürüyen yalın ayak çocuklara da rastlamadı. Radyoda V-Zone istasyonunu dinliyordu. Baptist Kilisesi'ni geçer geçmez istasyon hafifledi. Araya başka sesler karıştı. Artık pek çok istasyon bir aradaydı. Kısa süre sonra da hamburgerler midesinde hoplamaya başladı. Haven'a gitmeyi ilk kez denediğinde durduğu yere çok yaklaşmıştı. Yine orada durdu. Lezzetli hamburgerleri çıkarmak istemiyordu. Oksijen maskesini takar takmaz mide bulantısı geçti. Ama içindeki korku hala yerli yerindeydi. Artık yapabileceği bir şey yoktu. Kendi kendine "çok geç" dedi. "Bu işe karıştın." Radyodan 100, belki de 1000 ses geliyordu. Leandro düğmeyi kapattı. İleride Haven'ın adını gördü. Kentin sınırına gelmişti. Gözle görünmeyen naylon çoraplar hakkında bir şey bilmeyen Leandro sınırdan geçti. Hiçbir olay çıkmadan kente girdi. Haven'daki pil durumu kritik ama yine de kente giren yolların önüne güç alanları yerleştirebilirlerdi. Ne var ki sabahki olaylar yüzünden Dick Allison ve Newt yeni bir karara varmışlardı. Bu da Leandro'yu tam anlamıyla etkileyecekti. Haven'ı kapatmak istiyorlardı ama bir yolun ortasında görünmeyen bir engelle karşılaşıp geri dönenler zarar verecek kimselere hikayeler anlatabilirlerdi. Newt, "kimse bize o kadar yaklaşamaz" dedi. Dick'in kamyonetinde oturuyorlardı. Bobby Anderson'ın çiftliğine giden gelişmiş taşıtlar konvoyundaydılar. "Dick, ben de öyle düşünüyordum" diye cevap verdi ama Hillman'dan ve Bobby'nin ablasından önce. "Hayır, biri kente girebilir ama girecek olan bir daha dışarı çıkamayacaktır." İki adam da, diğerleri de o anda hem sinirli hem öfkeliydiler. Düşünceleri bu duygularını açıklıyordu. Dick telepatiyi unutarak, "o tanrının belası, ay yaştan kurtulmamız gerektiğini biliyordum" diye bağırarak yumruğunu panele indirdi. Bugün fondöten sürmeye gerek görmemişti. Derisi gitgide saydamlaşıyordu. Çok da sertleşmişti. Yüzünün ortası tıpkı Newton ve diğerlerininki gibi uzamaya başlamıştı. Bu yüzden de hepsi köpeğe benziyorlardı artık. John Leandro'nun bu durumdan haberi yoktu tabii. Sadece etrafındaki havanın zehirli olduğunu biliyordu. Düşündüğünden çok daha zehirliydi. Bir an maskesini çıkarıp soluk almayı denedi. Hemen gözleri kararınca telaşla maskeyi yerine oturttu. Kentin adı yazılı levhayı 200 metre kadar geçtikten sonra Dodge'un motoru susuverdi. Haven'daki arabalar gibi geliştirilmemiş olan otomobil oradaki elektromanyetik alana dayanamamıştı. Leandro direksiyonun başında bir an hareketsiz kalarak aptal aptal panele baktı. Kontak anahtarını birkaç kez çevirdi. Motordan ses gelmiyordu. Akü kablosunun çıkmış olabileceğini düşündü. Ama öyle olsaydı paneldeki göstergelerin ışıkları yanmazdı. "Sonunda arabadan inmen gerekiyor" dedi kendi kendine. "Bakalım oksijenin bitene kadar bu zehirli havalı yerden uzaklaşmayı başarabilecek misin? Burada oturduğun sürece başarı oranın düşüyor ve sadece kendini korkutuyorsun." Fotoğraf makinesini omzuna asıp arabadan indi. Endişeli gözlerle yolun sağındaki ormana baktı. Sonra birden silahını anımsayarak döndü. Gidip torpido gözünü açtı, tabancaya mermileri doldurdu, silahı beline sokup üstüne tişörtü indirdi. Yine ormana, sonra arabaya baktı. Fotoğraf çekebilirdi herhalde. Ama resimlerde önemli bir şey olmazdı ki. Eyaletin her yerinde böyle görüntülere rastlanırdı. Ormanda hiç ses olmadığını, havanın zehirinin fotoğraflar açıklayamazdı. Kendi kendine "senin büyük haber suya düştü Johnny" dedi. İstersen bu olayla ilgili pek çok yazı yazabilirsin. Gazetelerde onları basarlar. Ama resmini Newsweek'in kapağında görmeyi unut. Pulitzer ödülünü de. Yine de içinden bir ses ona bunun hiç yoktan iyi olduğunu söylüyordu. Dünyadaki muhabirlerin çoğu böyle bir haberi verebilmek için her türlü tehlikeyi göze alırdı. Hayvanın merkezi bir mil kadar ötedeydi. Yürüyerek 15 dakikada oraya gidebilirdi. Ama o zaman bu zehirli hava bölgesinden çıkması için yeterli oksijeni kalmazdı. Neden o maskelerden iki tane kiralamamıştı sanki? Hoş bunu o zaman akıl etseydi bile iki maske için depozit olarak verecek parası yoktu. Şimdi önemli bir sorun var diye düşündü. Bu büyük haber için ölmeyi göze alıyor musun? Hayır, almak istemiyordu. Fotoğrafı Newsweek'te çıkacaksa etrafında siyah bir çerçeve olmamalıydı. Geri dönerek Troy'un sınırına doğru yürümeye başladı. Daha 40 adım atmadan motor seslerini duydu. Sesler hafif ama pek çok taşıt vardı. Kentin öbür yanında bir şeyler oluyor diye düşündü. Ama orası ayın karanlık yüzündeki bir olay kadar uzaktı ondan. Aklından çıkarması daha doğru olurdu. Endişeyle ormana bir göz atıp yine yürüdü. 10 adım atmadan başka bir ses daha duyduğunu fark etti. Arkasından yaklaşan hafif homurtuyu işitiyordu. Dönüp bakınca ağzı açık kaldı. Haven'daki makinelerin çoğu geliştirilmişti. Bunları sınır muhafızı olarak görevlendirmişlerdi. Hazel McCreedy bürosundaki kulaklıklarla dolu bir masanın başında oturuyor ve gerektiğinde makineleri yönlendiriyordu. Bobby'nin çiftliğinde durum kritikken onu bu görevle burada bırakmalarına da çok kızıyordu. Ama şimdi biri kente girmişti. Bu değişiklikten zevk alan Hazel kente girenin hesabını görmeye hazırlanıyordu. Leandro'nun gördüğü Cooder'ın marketinin önünde duran gazoz makinesiydi. Şaşkınlıktan donarak makinenin yaklaşmasını seyretti. Beyazlı kırmızılı dikdörtgen biçimi makine 2 metre yükseklikte ve 1,5 metre genişlikteydi. Havada hızla yol alarak ona yaklaşıyordu. Leandro bu bir reklam olmalı diye düşündü. Garip bir reklam. Bir iki saniye sonra bu nesnenin kapağı açılacak ve içinden O.J. Simpson çıkacak. Komik bir figürdü bu, gülmeye başladı. Ama gülerken bile resmini çekecek bir konu bulduğunu biliyordu. Tanrım, işte resim buydu. Yolda ağır ağır uçan bir gazoz makinesi. Hemen Nikon'u yakaladı. Gazoz makinesi omurdanır gibi sesler çıkararak Leandro'nun arabasının yanından geçti ve yaklaştı. Hala gülen Leandro makinenin durmadığını fark etti. Tam tersine hızlanıyordu. Hem gazoz makinesi aslında üstünde yazı olan bir buzdolabıydı. Buzdolapları da çok ağır olurlardı. Kırmızı beyaz renkli bir füzeyi andıran gazoz makinesi dosdoğru üstüne geliyordu. Leandro resim çekmeyi unutarak sola kaçtı ama gazoz makinesi şiddetle sağ bacağına çarptı ve bileğini kırdı. Leandro acıyla bağırarak yüzüstü yere düştü. Gazoz makinesi biraz geriledi, bir an havada hareketsiz kaldı, güneş cam kapısını aydınlatıyordu. Leandro makinenin içindeki gazoz şişesini görebiliyordu. Makine birden dönerek hızla üzerine geldi. Leandro kalkıp sol ayağının üstünde zıplayarak arabasına gitmeye çalıştı. Makine peşindeydi, içinde bozuk paralar şangırdıyordu. Leandro feryat ederek kendini yere attı ve yuvarlandı. Gazoz makinesi onun 10 santim kadar açığına vurdu, sonra yolda durdu. Leandro bacağının verdiği acı yüzünden bağırmaya başladı. O sırada makine yine ona doğru döndü. Leandro güçlükle belinden tabancayı çıkardı, dizine dayayıp 4 el ateş etti. Her kurşun hedefe isabet etti. Üçüncüsü cam kapıyı parçaladı. Ama 300 kilodan daha ağır olan gazoz makinesi yine de saldırdı. Sert, çıtırtılı bir ses çıktı. Leandro'nun kafatası yere düşen bir mink vazosu gibi parçalandı ve hemen sonra da bel kemiği kırıldı. Makine onu bir anda hızla giden bir arabanın camına yapışmış böcek gibi alıp götürdü. İki yana sarkan bacakları yola sürünüyordu. Mokasenlerinin lastikli topukları yanıp erimeye başladı, biri düştü. Leandro az sonra gazoz makinesinin önünden kayarak yola serildi kaldı. Gazoz makinesi de dönerek kentin merkezine doğru havalandı. Hızla ilerlerken içindeki bozuk paralar yola dökülüyordu. Jim ve Bobby. Gardner Anderson'ın pek yakında harekete geçeceğini biliyordu. Yeni geliştirilmiş model Bobby, sadık Jim Gardner'a olan son borcu saydığı şeyi yerine getirmişti. Sadık Jim buraya arkadaşını kurtarmaya gelmiş, sonra garip bir işe karışmıştı. Aslında Anderson'ın askıdan yararlanacağını tahmin ediyordu. Yukarı önce çıkmak isteyecek, oraya varınca da askıyı geri göndermeyecekti. Gardner kapağın yanında kalacak ve orada ölecekti. O garip işaretin yanında. Bobby cinayet denilen pis gerçekle karşılaşmayacaktı. Sevgili sadık Jim'in açlıktan ağır ağır, acıyla kıvranarak öldüğünü düşünmesine de gerek kalmayacaktı. Sadık eski dost Jim, iç ve dış kanamalar yüzünden çabucak ölecekti. Ama Anderson önce Gardner'ın yukarı çıkması için ısrar etti. Gardner onun gözlerindeki alaylı ifadeden düşündüklerini sezmiş olduğunu anladı. Bunun için kafasının içini görmesine gerek kalmamıştı. Askı yükseldi. Gardner kabloya sıkıca sarıldı. Kusmamak için kendini zor diyordu. Ama daha çok dayanamayacağının farkındaydı. Kapaktan sürünerek çıkarlarken Bobby ona bir düşünce göndermişti. Belirgin ve berrak bir düşünce. Yukarıya varıncaya kadar maskeni çıkarma. Bobby'nin düşünceleri daha mı belirginleşmişti, yoksa ona mı öyle geliyordu? Hayır, öyle gelmiyordu. Geminin içinde yeniden etkilenmişlerdi. Gardner'ın burnu hala kanıyordu. Gömleği kan içinde kalmıştı. Oksijen maskesine de kan doluyordu. Gemiye ilk yaklaştığından beri burnu böylesine kanamamıştı. Bobby'nin düşüncesine karşılık vermişti ama dikkatli davranmış, kafasının yüzeyindeki düşünceyi yollamıştı. Daha derinlerdekileri değil. Neden? Duyduğumuz makinelerin çoğu hava değiştiricilerdi. Hendekteki havayı solumak seni çabucak öldürür. Geminin kapağını ilk açtığımız zaman içerideki havayı solumak gibi. Bu iki hava bütün gün birbirlerine eşit olamayacaklar sanırım. Hatta belki bu iş daha da uzun sürecek. Gardner kendi kendine seni öldürmek isteyen bir kadından beklenmeyecek düşünceler bunlar dedi. Ama Bobby'nin gözlerinde hala o ifade var. Kafasındaki düşünceleri de bu istek etkiliyor. Gardner kabloya sıkıca sarılarak kusmamaya çalıştı. Askı yukarıya verdi. Gardner lastiğe dönmüş bacaklarıyla ilerledi. Ona kadar say diye düşünüyordu. Ona kadar say ve hendekten mümkün olduğu kadar uzaklaş. Sonra maskeyi çıkar ve olacaklara dayan. Zaten böyle hissetmektense ölmeyi tercih ederim. Beşe kadar saydı ama sonra dayanamadı. Gözlerinin önünde çılgınca hayaller dans ediyordu. Patricia McCardle'ın ikinci bakışları, Anderson'ın onu sendeleyerek karşılaması ve sonra midesi isyan etti. Gardner ağzındaki maskeyi kaparcasına çıkararak fırlattı, kusmaya başladı. Düşmemek için açıklığın kenarındaki çam ağacına tutunuyordu. Yeniden kustu ve hayatı boyunca hiç böyle çıkarmamış olduğunu düşündü. Ama kitaplarda bu tür olaylar okumuştu. Ağzından kanlı parçalar fırlıyor, kurşunlar gibi uçuyordu. Gerçekten birer kurşun da sayılabilirdi. Fırlatıcı kusma krizi geçiriyordu. Tıp çevrelerinde böyle bir şey hayra alamet sayılmazdı. Gardner'ın gözlerinin önünde kurşuni tüller uçuştu, dizleri büküldü. Ah tanrım, ölüyorum deyinledi ama bu düşünce duygularını etkilemedi. Yalnızca iç karartıcı bir haberdi, o kadar. Elinin çam ağacının sert kabuklu gövdesinden kaydığını hissetti. Parmaklarına reçine yapıştı. Havanın sarımsı ve pis kokulu olduğunu hayal meyal fark etti. Kükürt gibi kokuyordu. Ama buna da aldıracak değildi. Belki cennete gidecekti. Belki de kapkara bir boşlukla karşılaşacaktı. Ama hiç olmasa orası böyle pis kokmayacaktı. Onun için yine de kazançlı çıkabilirdi. Evet, savaşmaktan vazgeçmesi daha iyi olacaktı. Böylece... Hayır, vazgeçemezsin. Buraya Bobby'yi kurtarmaya geldin. Belki artık kurtarılacak durumda değil. Ama o çocuk var. Belki onun için henüz geç değil. Jim, lütfen, hiç olmazsa dene. Çatlak ve titrek bir sesle çabalarım boşa gitmesin dedi. Tanrım, boşuna çabalamış olmayayım. Dalgalanan sisler biraz dağılır gibi oldu. Kusması hafifledi. Elini yüzüne götürdü. Parmaklarına bulaşan kan pıhtılarını atmaya çalıştı. Aynı anda ensesine bir el dokundu. Gardner'ın tüyleri diken diken oldu. El de bu, Bobby'nin eli. Ama artık insan eli olmaktan çıkmıştı kesinlikle. Jim, iyi misin? Gardner kafasındaki bu soruya sesli cevap verdi. Evet, doğrulmayı başardı. Dünya dalgalandı, sonra duruldu. Gardner'ın ilk gördüğü Bobby oldu. Yüzünde soğuk, keyifsiz bir dikkat vardı. Bu suratta sevgi yoktu, sahte bir endişe bile. Bobby artık böyle şeylerin çok ötesindeydi. Gardner boğuk bir sesle gidelim dedi. Taşıtı sen sür. Ben... Sen de dedi, düşmemek için Bobby'nin acayip yamru yumru omzuna tutunmak zorunda kaldı. Kendimi pek de iyi hissetmiyorum. Çiftliğe döndüklerinde Gardner biraz kendine gelmişti. Burun kanaması ince bir sızıltı halini almıştı. Ağzında boru verken bir haydi kan yutmuştu. Kusmuğundaki kanın çoğu bu olmalıydı. Tam 9 dişi dökülmüştü. Bobby'ye gömleğimi değiştirmek istiyorum dedi. Bobby ilgisizce başını salladı. Daha sonra mutfağa gel, seninle konuşmamız gerekiyor. Evet, öyle sanırım. Gardner misafir yatak odasında tişörtünü çıkararak temizini giydi. Karyolanın ayak ucuna gidip yatağı kaldırdı. 45'lik tabancayı aldı, pantolonunun beline soktu. Tişört pek büyük geliyordu, bir aylık kilo vermişti. Karnını içeri çektiği zaman belindeki tabanca belli olmuyordu. Bir an durarak buna hazır mıyım diye düşündü. Ama herhalde böyle bir şeyi önceden anlamak imkansızdı. Şakaklarını hafif bir baş ağrısı kemiriyordu. Etraf düzgün aralıklarla bulanıklaşıp berraklaşıyordu. Burnu kuruyan kanlar yüzünden tıkanmıştı. Evet, o an gelmişti. Bobby Anderson'ın kovboy romanlarında yazdığı o son karşılaşma sahnesi. Maine ortalarında kahraman şerif. ''Haydi abap, çek tabancanı!'' Gardner'ın dudaklarında hafif bir gülümseme uçuştu. O genç tüysüz filozoflar hayatın pek garip olduğunu söylemişler her zaman. Ama bu kadarı da saçmaydı. Mutfağa yürüdü. Anderson mutfak masasının başındaydı. Dikkatle Gardner'ı süzdü. Suratının saydam cildi altında acayip yarı görülen yeşil bir sıvı dolaşıyordu. Daha irileşmiş ve bebekleri de garip bir şekilde biçimsizleşmiş olan gözleriyle Gardner'a bakıyordu. Ciddi ciddi. Masada bir radyo duruyordu. Dick Allison onu 3 gün önce Anderson'ın isteği üzerine çiftliğe getirmişti. Hank Buck'ın Pitts Barfield'ı gökyüzündeki o ışıltılı yere göndermek için kullandığı radyoydu bu. Bobby bunu 20 dakikadan kısa bir sürede Gardner'a doğru tuttuğu foton tabancasına bağlamayı başarmıştı. Masada 2 bira ve 1 şişe hap vardı. Gardner şişeyi tanıdı. Gömleğini değiştirirken Bobby banyoya giderek ilacı almıştı anlaşılan. Gardner'ın valyumuydu bu. Bobby, otur Jim dedi. 45. ayrımın sonu. Sayfa 374.